Ayrım 35, sayfa 301. Müminlere gıyaplarında dua etmek. İslam, Müslümanların kendileriyle birlikte komşularına, arkadaşlarına ve hatta bütün ümmeti Muhammed'e dua etmelerini de ister. Resulullah şöyle buyurmuştur: kim bütün müminlerin affedilmesi için istiğfar ederse, Allah Teala ona her bir mümin için bir hasene yazar. Heysemi 10-210. Ahmet bin Dahhak şöyle anlatır: rüyamda Şurayr bin Yunus'u gördüm. Rabbimiz sana nasıl muamele etti diye sordum. O da beni affetti ve lütuf olarak sarayımı Muhammed bin Beşir'in sarayı yanına yaptı dedi. Ben hayretle, ama sen bizim yanımızda ondan daha üstün ve değerliydin dedim. Öyle deme dedi. Allah Teala bütün müminlerin amellerinden ona bir nasip ihsan eyledi. Zira o Allah'a dua ederken, ya Rabbi, bütün mümin ve Müslüman kullarını ve onlardan meydana gelen nesilleri affeyle derdi. Ebu Nuaym Hilye 10-113. Peygamber Efendimiz diğer bir hadislerinde şöyle buyurmuştur: Allah katında kulun şöyle demesinden daha sevimli bir dua yoktur. Allah'ım, ümmetim Muhammed'e umumi bir rahmetle merhamet eyle. Ali el-Muttaki, No. 3212-3702. Büyük Allah dostlarından Maruf Kerhi şöyle buyurur: kim her gün 10 defa, Allah'ım, ümmeti Muhammed'in halini ıslah eyle. Allah'ım, ümmeti Muhammed'in sıkıntılarını gider. Allah'ım, ümmeti Muhammed'e rahmet eyle derse, abdaldan, Allah dostlarından yazılır. Ebu Nuaym Hilye 8-366. İbn Abbas, Müslümanların birbirlerine dua etmeleri gerektiğini gösteren bir hadiseyi naklederek der ki, Hazreti Ömer, haydi araziye çıkalım dedi ve birkaç kişiyle beraber çıktık. Ben ve Übey bin Ka'b insanların gerisinde kalmıştık. O esnada havada bir bulut belirdi. Übey, Allah'ım, onun vereceği sıkıntıyı bizden uzaklaştır diye dua etti. Sonra onlara yetiştik. Bir de baktık ki bütün eşyaları ıslanmış. Bizim başımıza gelen bu durum size isabet etmedi mi dediler. Ben, Übey, bulutun sıkıntısını bizden uzaklaştırması için Allah Azze ve Celle Hazretlerine dua etti dedim. Hazreti Ömer, kendinizle birlikte bize de dua etseydiniz ya dedi. Buhari El Edebül Müfred No. 235. Bütün insanlara dua etmek. Müslümanların duaları sadece din kardeşlerine has değildir. Onlar Allah'ın bütün kulları için dua ederler. Alemlere rahmet ve bütün insanlara hidayet olan sevgili Peygamberimiz, insanların hidayete ermesi ve salih kimselerden olmaları için gece gündüz gayret göstermiş, gıyaplarında ve yüzlerine karşı onlar için hayırlı dualarını eksik etmemiştir. Tüfeil bin Amr, kabilesi Devs'i İslam'a davet etmiş, ancak onlar kendisini terslemişlerdi. Sabrı ve tahammülü tükenen Tüfeil, Mekke'ye gelip, ey Allah'ın peygamberi, Devs kabilesi bana galip geldi. İslam'dan uzak durup asi oldular. Onlar için beddua et diye talepte bulundu. Resulullah ise, Allah'ım, Devs'e hidayet et diyerek dua etti ve Tüfeil'e, kavminin yanına dön, onları İslam'a davete devam et ve kendilerine yumuşak davran buyurdu. Tüfeil kavminin yanına döndü. Resulullah Medine'ye hicret edinceye kadar onları İslam'a davet etti. Buhari Megazi 75, Ahmet 2-243, İbn Sad 4-239. Yine Peygamber Efendimiz, beldelerinden kendisini taşlayarak ve her türlü hakaretlerle çıkaran, Hicri 9. yıla kadar da şiddetle direnerek Müslümanlara pek çok zayiat verdiren Taifliler hakkında, Allah'ım, Sakife hidayet nasip et ve onları bize getir diye dua buyurdu. Bu duanın bereketiyle kısa bir süre sonra Sakifliler Müslüman olmak için Allah Resulüne geldiler. İbni Hişam 4-134, Tirmizi Menakıb 73/3942. Yine Resulullah Yemen halkının hidayeti için, Allah'ım, onların kalplerini bize yönelt şeklinde duada bulunmuştur. Tirmizi Menakıb 71/3934. Cabir şöyle anlatır. Resulullah minberin üzerinde Yemen tarafına baktı ve Allah'ım kalplerini dinine yönelt buyurdu. Sonra Irak tarafına baktı, aynı duayı yaptı. Ufkun her tarafına baktı ve aynı şeyleri söyledi. Buhari El Edebül Müfret No 482. Görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz ve ümmeti sadece kendilerine değil bütün insanlığa dua etmekte ve herkesin iyiliğini istemektedirler. 12. İslam'a yeni girenlerin durumu. Daha evvel de bahsettiğimiz gibi Cenab-ı Hak İslam'ı insanların tabiat ve fıtratlarına uygun olarak göndermiştir. Diğer bir ifadeyle yeni doğan her çocuk İslam'ın insanları getirmek istediği yapı ve kıvamda doğar. İnsan ve Kur'an ikiz kardeştir. İslam tabii ve fıtri bir dindir veya İslam fıtrat dinidir gibi sözler bu hakikati ifade eder. İnsan tabiatına, aklı selime ve sağduyuya aykırı olan inançsızlık ise daha çok inat, büyüklenme, şımarma, taassup, cehalet, taklit ve kültürel çevre gibi arzi durumlardan kaynaklanmaktadır. Maide 104, Araf 28, Kehf 32-37, Şuara 74, Neml 14, Fetih 26, Nuh 27. Dolayısıyla Müslüman anne babalar çocuğu Müslümanlaştırmak yerine onun yaratılıştan getirdiği tabii halini muhafaza etmeye çalışırlar. Bu sebeple İslam'da ergenlik çağına ulaşan çocukların dine girişini simgeleyen bir tören yoktur. İslam'ın bu anlayışı aynı zamanda insanın doğuştan Allah'ı tanıma kabiliyetine sahip olduğuna işaret eder. O halde ihtida eden, hidayete eren kişi fıtratını hatırlamış ve ona dönmüş demektir. Zaten bu anlayış sebebiyle batılı mühtedilerin birçoğu din değiştirenler için kullanılan convert, dönme yerine revert, geri dönme kelimesini tercih etmişlerdir. Profesör Doktor Ali Köse, İhtida, Mat, Diya, 21-555. Müslüman olmak çok kolaydır. İslam'a girmenin tek şartı, şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür diye kelime-i şehadet getirmek suretiyle Allah'ın birliğini ve Hazreti Muhammed'in peygamberliğini kabul etmektir. Bunun herhangi bir törenle veya dini bir kurumun huzurunda gerçekleştirilmesi gerekmez. İslam'a girmenin ne kadar sade ve kolay olduğunu gösteren çarpıcı bir misali Mikdat bin Esved şöyle nakleder. Bir defasında Peygamber Efendimiz'e kafirlerden bir adamla karşılaşsam ve onunla vuruşsak o benim ellerimden birini kılıçla vurup koparsa sonra da benim elimden kurtulmak için bir ağacın arkasına sığınıp ben Allah için Müslüman oldum dese onu böyle dedikten sonra öldürebilir miyim? Ya Resulullah, ne dersiniz diye sordum. Resulullah, sakın onu öldürme buyurdu. Ben, ey Allah'ın Resulü, adam benim iki elimden birini kopardı. Ondan sonra korkusundan bu sözü söyledi dedim. Bunun üzerine, sakın öldürme. Eğer onu öldürürsen, o senin kendisini öldürmezden önceki durumundadır. Sen ise onun o sözü söylemeden önceki durumuna düşersin buyurdu. Buhari, Megazi 12, Müslim, İman 155, Ebu Davud, Cihat 95. Üsame bin Zeyd de yaşamış olduğu ve La ilahe illallah demenin kıymet ve ehemmiyetini gösteren şu hadiseyi nakleder. Bir savaş esnasında ben ve Ensardan bir kişi düşmanlarımızdan birinin üzerine yürüyünce adam La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur dedi. Bunun üzerine Ensardan olan arkadaşım hücumdan vazgeçti. Bense mızrağımı sapladım ve adamı öldürdüm. Bu hadise Hazreti Peygamber'in kulağına gidince bana, ey Usame, La ilahe illallah dedikten sonra adamı öldürdün, öyle mi? Buyurdu. Ben, ya Resulullah, o bu sözü sadece canını kurtarmak için söyledi, dedim. Peygamber Efendimiz tekrar, La ilahe illallah dedikten sonra adamı öldürdün öyle mi dedi. Ve bu sözü o kadar çok tekrarladı ki ben ilk defa o gün İslam'a girmiş olmayı bile temenni ettim. Buhari, Diyat 2, Megazi 45, Müslim İman 158-159. Diğer bir rivayette Resulullah, kalbini yarıp da baktın mı ki bu sebeple söyleyip söylemediğini bilesin buyurmuştur. Müslim İman 158. Hazreti Usame'nin keşke İslam'a daha önce değil de yeni girmiş olsaydım diye düşünmesi, bir kişinin Müslüman olduğu anda daha önce yaptığı bütün günahların affedilmesi sebebiyledir. Yoksa o zamana kadar küfür üzere kalmayı istemesinden değildir. İslam'a girmek önceki günahları temizler. Allah Teala kendisine doğru bir şekilde iman eden kullarını dinsizliğin bütün kirlerinden arındırır. Büyük küçük tüm geçmiş günahlarını affeder. Bu sebeple yeni Müslüman olan kişiler manevi açıdan yeniden doğmuş gibidirler. İbn-i Şumase şöyle anlatır. Arapların tanınmış dahilerinden biri sayılan Amr bin As, ölüm döşeğindeyken yanına gittik. Yüzünü duvara döndü, uzun uzun ağladı. Bunun üzerine oğlu, babacığım Resulullah sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah seni şöyle müjdelemedi mi? Diye teselli etmeye çalıştı. O zaman Amr bin As yüzünü bize dönerek dedi ki, ahiret için hazırladığımız en değerli azık, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözüdür. Hayatımda 3 devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a benden daha fazla kin besleyen yoktu. Bir yolunu bulup onu öldürmek benim en çok arzu ettiğim şeydi. Şayet bu haldeyken ölseydim mutlaka cehennemlik olurdum. Allah Teala gönlüme İslam sevgisini koyunca Peygamber Efendimiz'e gelerek elinizi uzatın size biat edeceğim dedim. O elini uzatınca ben elimi geri çektim. Bunun üzerine Resulullah ne oldu Amr diye sordu. Şart koşmak istiyorum dedim. Neyi şart koşacaksın buyurdu. Mağfiret edilmemi dedim. Müslüman olmanın daha önceki günahları silip süpürdüğünü, hicret etmenin daha önce işlenen günahları yok ettiğini, hac etmenin daha önce yapılan günahları ortadan kaldırdığını bilmiyor musun? Buyurdu. Artık Resulullah Efendimiz'den daha çok sevdiğim biri yoktu. Gözümde ondan daha büyük biri mevcut değildi. Ona duyduğum saygıdan dolayı doya doya yüzüne bakamazdım. Biri benden onu anlatmamı isteseydi, yüzüne doya doya bakamadığım için bunu yapamazdım. Şayet bu haldeyken ölseydim, cennetlik olmayı umabilirdim. Sonra öyle işlere karıştık ki, bu sebeple halimin nice olacağını bilemiyorum. Öldüğüm zaman arkamdan ne ağıt ne de ateş yakılsın. Beni gömdüğünüz zaman üzerime toprağı yavaş yavaş atınız. Sonra bir deveyi boğazlayıp etini taksim edecek kadar bir zaman kabrimin yanından ayrılmayın ki siz yanımdayken yerime alışayım ve Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim. Müslim İman 192. Şu hadise de mevzumuzla ilgili misallerden biridir. Bir gün sahabeden biri Resulullah Efendimiz'e geldi ve şöyle dedi. Ya Resulullah, biz cahiliye ehliydik. Putlara tapar, kız çocuklarımızı diri diri toprağa gömerdik. Benim küçük bir kızım vardı ve beni çok severdi. Öyle ki ben onu çağırdığım zaman sevincinden adeta uçar ve koşa koşa yanıma gelirdi. Bir gün yine onu çağırdım, koşarak yanıma geldi ve beni takip etmeye başladı. Yürüdüm ve ailemize ait olan yakındaki bir kuyunun yanına vardım. Kızımın elinden tutarak onu kuyuya attım. Kulaklarıma gelen son sözleri, babacığım, babacığım diyen çığlıkları oldu. Bunları duyunca merhamet ummanı Efendimiz ağlamaya başladı ve gözlerinden yaşlar boşandı. Orada hazır bulunanlardan biri hadiseyi anlatan zata çıkışarak, ey filan sen Resulullah'ı üzdün dedi. Resulü Ekrem Efendimiz, mani olmayın, o kendisine hüzne gark ederken ve önem verdiği bir şeyi sormak istiyor buyurdu. Ve o şahsa anlattıklarını tekrar et buyurdu. Sahabi sözlerini tekrarlayınca Resulullah yine ağladı. Gözyaşları sakallarının üzerinden aktı. Daha sonra ona Allah Müslüman olanların cahiliye döneminde yaptığı hataları affetti. Şimdi sen hayatına yeniden başla buyurdu. Darimi Mukaddime 1. Hicretin 10. yılında Medine'ye gelip Müslüman olan Muharip oğulları temsilcileri içinde bir kişi vardı. Allah Resulü ona dikkatle baktı. O zat, Herhalde beni tanıdınız ey Allah'ın Resulü dedi. Efendimiz galiba ben seni görmüştüm buyurdu. O şahıs evet siz beni görmüş ve benimle konuşmuştunuz. Ben ise size çirkin sözler söyleyerek karşı koymuştum. Hadise Ukas panayırında olmuştu. Siz o zaman Arap kabilelerini dolaşıp İslam'a davet ediyordunuz. O zaman arkadaşlarım içinde size benden daha katı ve kötü davranan olmamıştı. Hamdolsun Allah'a ki bana size iman edecek kadar ömür verdi. Halbuki o gün yanımda bulunan arkadaşlarım şirk üzere ölüp gittiler dedi. Resulullah kalpler Allah'ın iradesine tabidir. Onun elindedir buyurdu. Sahabi ey Allah'ın Resulü bağışlanmam için dua ediveriniz dedi. Efendimiz Müslüman olmak önceki günahları ortadan kaldırır buyurdu. İbn-i Sa'd 1-299. İslam'ın ne kadar tutarlı ve mantıklı bir din olduğunu, onu bize gönderen Allah'ın kullarını ne kadar çok sevdiğini anlamak için bu müjde bile kafidir. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'i ve hadisi şerifleri okudukça Allah'ın rahmetinin bizi hava gibi kuşatıp güneş gibi ısıttığını bütün canlılığıyla hissederiz. Profesör Doktor M. Yaşar Kandemir ve diğerleri. Riyazü's Salihin 4-167. İslam'a giren kişinin ne yapması gerekir? Yeni Müslüman olan kişiden ilk iş olarak gusül abdesti alması, daha sonra da dinin temel esaslarını öğrenmesi beklenir. İslam'a aykırı bir tedavi, çağrışım yapmıyorsa ismini değiştirmesi şart değildir. Ayrıca erkeklerin sünnet olması tavsiye edilir. Ashab-ı kiramın haber verdiğine göre bir kimse Müslüman olduğu zaman Resul-i Ekrem ona namaz kılmayı öğretir, sonra da şöyle dua etmesini tavsiye ederdi. Allahüm mağfirli verhamni vehdini ve afini verzukni. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ihsan eyle. Müslim Zikir 35. İslam'a yeni giren bir insan, önceki Müslümanların sahip olduğu hakların tamamına sahip olur ve onlarla eşit seviyede tutulur. Allah Resulü, kim la ilahe illallah derse canını, malını güvence altına almış olur buyurmuştur. Buhari İman 17-28. Yeni Müslüman olan kişiye dinini öğrenip yaşaması hususunda gerekli yardım ve müsamaha gösterilir. İslam'ın kapısı herkese açık. Bir insan önceki hayatında ne kadar günahkar ve din düşmanı olursa olsun yine de onun İslam'a girme hakkı vardır. Resulullah şöyle buyurmuştur. Biri diğerini öldüren ve her ikisi de cennete giren iki kişiden Allah Teala hoşnut olur. Bunlardan biri Allah yolunda savaş ederken diğeri tarafından şehit edilir. Katil olan da daha sonra tevbe edip Müslüman olur. O da Allah yolunda savaşırken şehit düşer. Buhari Cihat 28, Müslim İmare 128-129. Günahlarına tevbe etmek bütün insanlık için bir kurtuluş yoludur. Bitmeyen bir bahtiyarlığı, ebedi ahiret saadetini isteyen herkes tevbe ederek istikbalini emniyet altına almalıdır. Hatta bir insan Allah'ın yüce dinini daha ötelere götürmek ve cihana yaymak için gayret eden bir Müslüman şehit etse, böylece günah çukuruna daha çok batsa, fakat bir gün yanlış yolda gittiğini anlayarak İslam'a dönse ve böylece bütün günahlarına tevbe etmiş olsa, o da şehit ettiği kimseyle beraber cennete girecek ve Allah'ın cemalini görecektir. Kandemir ve diğerleri Riyazü's Salihin 1-198. Yine bu mevzuyla alakalı olarak şu hadiseyi hatırlayabiliriz. Müslümanlar Taif şehrini kuşattıkları esnada surlar üzerinden bir ok gelerek Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah'ı şehit etmişti. Ebu Bekir kızı Ayşe validemizin yanına gelerek "Kızım, Abdullah'ın ölümüne fazla üzülmüyorum. Sanki evimizden sadece bir koyun kulağı eksilmiş gibi hissediyorum. O Allah yolunda şehit edildi. Neden üzüleyim ki?" dedi. Ayşe, kalbini sağlamlaştıran ve seni doğru yolda sabit kılan Allah'a hamdolsun dedi. Kuşatma kaldırıldıktan bir sene sonra Taif şehrinden bir heyet Müslüman olmak üzere Medine-i Münevvere'ye geldi. Abdullah'ı öldüren ok hala Hazreti Ebu Bekir'in yanındaydı. Oku ona gösterip bunu tanıyan var mı diye sordu. İçlerinden Sa'd bin Ubeyd, onu ben düzelttim, arkasına tüyü ben taktım, onu ben çektim ve ben attım dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir, bu ok oğlum Abdullah'ı şehit etti. Senin elinle ona şehadet mertebesini ihsan eden ve onun eliyle seni alçaltmayan Allah'a hamdolsun. Onun muhafazası ne kadar geniştir dedi. Hakim 3:543/6021. İrade ve gayret. İmtihan dünyasında yaşayan insanın hidayete erebilmek için az da olsa bir gayret göstermesi gerekmektedir. Allah'ın bazı kullarına lütuf ve rahmeti olsa da herkes bu büyük nimeti bedel ödemeden elde edemeyebilir. Bu sebeple insanoğlunun samimi bir arayış ve gayret içinde olması, hep iyiliğe ve hayra doğru meyilli bulunması icap eder. Arayıp yönelmek bizden, yolu gösterip istikamet üzere güzel bir hayatı nasip etmek Rabbimizdendir. Ayet-i kerimelerde şöyle buyrulur. Bizim uğrumuzda gayret gösterip mücahide edenlere elbette yollarımızı gösteririz. Muhakkak ki Allah ihsan erbabıyla beraberdir. Ankebut 69. Hidayeti kabul edenlere gelince Allah onların muvaffakiyetlerini artırır ve kendilerine takvalarını, yanlışlardan korunma hallerini ihsan eder. Muhammed 17. İslam'ın geldiği günlerde Hakim bin Hizam adında güzel ahlak sahibi bir zat vardı. Bu zat Müslüman olmadan önce de son derece cömert, müşfik, hayru hasenat sahibi biriydi. Kızlarını diri diri gömmek isteyen babalardan onları satın alır, hayata kavuşturur ve himaye ederdi. Cahiliye devrinde 100 köle azat etmiş ve 100 tane deveyi hac esnasında kurban kesmek, muhtaçlara vermek gibi yollarla tasadduk etmişti. Müslüman olunca da yine Allah yolunda 100 deve infak etti ve 100 köle azat etti. Bir gün Peygamber Efendimiz'e, "Ey Allah'ın Resulü, cahiliye devrinde yaptığım bazı hayır işleri var. Sadaka vermek, köle azat etmek, sıla-i rahimde bulunmak gibi. Bunlara mukabil bana ecir verilir mi?" diye sordu. Resulullah, "Sen zaten daha önce yaptığın bu hayırlar hürmetine İslam'la şereflendin." buyurdu. Bakınız Buhari, Zekat 24, Büyü 100, L 12, Edep 16, Müslim, İman 194-196. İmanda acele etmek. İyilikler, güzel davranışlar ve salih ameller çok mühimdir. Ancak bunlardan tam anlamıyla istifade edebilmek imana bağlıdır. Allah'ın istediği şekilde sahih bir iman olmadan bunların çok fazla bir anlamı olmaz. Bu sebeple her şeyden evvel ve bir an önce iman etmek lazımdır. Uhud gazvesi esnasında Peygamber Efendimizin yanına yüzü demir zırhla kaplı bir şahıs geldi ve "Ya Resulullah, şimdi hemen harp edip sonra mı Müslüman olayım yoksa İslam'a girdikten sonra mı harbe katılayım?" diye sordu. Allah Resulü, "Önce Müslüman ol, sonra harp et." buyurdu. O zat Müslüman oldu, sonra savaştı ve şehit edildi. Bunun üzerine Resulullah, "Az çalıştı ancak çok kazandı." buyurdu. Buhari, Cihat 13, Ahmet 4:293. Daha erken Müslüman olan kişi, cennette daha yüksek mertebeler elde etme imkanına kavuşur. Kişi ne kadar çok ibadet eder ve ne kadar çok Müslümanca yaşarsa o kadar çok manevi kazanç elde eder. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Herkesin işledikleri amellerine göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. En'am 132. Onlar Allah katında derece derecedirler. Allah onların yaptığı her şeyi görmektedir. Ali İmran 163. Beni Uzre kabilesinden 3 kişi Peygamber Efendimiz'e gelip Müslüman olmuşlardı. Allah Resulü, "Bunların bakımını kim üstlenir?" diye sordu. Talha, "Ben ya Resulullah" dedi. Onlar Hazreti Talha'nın yanındayken Resulullah bir seriye gönderdi. O 3 kişiden biri bu birlik içinde çıktı ve şehit oldu. Daha sonra bir seriye daha gönderdi. Bununla da ikincisi çıktı ve o da şehit oldu. Üçüncü şahıs ise bir müddet sonra yatağında vefat etti. Talha der ki, Yanımda kalan bu üç şahsı rüyamda cennette gördüm. Yatağında ölen en öndeydi. İkinci sırada şehit olan onu takip ediyordu. İlk defa şehit düşen de en sondaydı. Şaşırdım ve yatağında ölen kişinin şehitlerin önünde olması biraz da ağrıma gitti. Hemen Peygamber Efendimiz'e giderek gördüklerimi anlattım. Allah Resulü şöyle buyurdu. Bunda şaşılacak bir şey yok. Allah katında tesbih, tekbir ve tehlili, tesbih Sübhanallah, tekbir Allahu Ekber, tehlil de La ilahe illallah diyerek Allah'ı zikretmektir. Dilinden düşürmeden, İslam üzere ömür süren müminden daha faziletli bir kimse yoktur. Ahmet 1.163. Peygamber Efendimiz, Müslüman olarak hayat sürmenin kıymetini ashabına anlatabilmek için şu misali de vermiştir. O yatağında ölen kişi, şehit olan kardeşinden sonra Ramazan orucunu tutmadı mı? Bir senede 6.000 şu kadar rekat namaz kılmadı mı? O halde ikisi arasında bu kadar fark tabii ki olacaktır. Ahmet 2.333. Yine Resulullah zamanında iki kardeş vardı. Bunlar 40 gün arayla vefat ettiler. Peygamber Efendimizin yanında önce vefat eden kardeşin faziletinden bahsedildi. Bunun üzerine Resulullah, sonra vefat eden kardeş Müslüman değil miydi diye sordu. Ashab-ı kiram, evet ey Allah'ın Resulü, o da Müslümandı ve fena biri de değildi dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Kıldığı namazın ona ne dereceler kazandırdığını siz nereden bileceksiniz? Namaz, sizden birinin kapısının önünde akan ve her gün içine 5 defa girip yıkandığı suyu bol ve tatlı bir nehre benzer. Ne dersiniz, bu durum onda hiç kir bırakır mı? Siz namazın onu hangi derecelere ulaştırdığını bilemezsiniz. Muvatta Kasrus Salat 91.